Ayrım 9, sayfa 119. Akşam yaklaşmış fakat hala yeni bir çarpışma olmamıştı. Sabahki yoğun ateş kesilmişti. Sadece arada sırada tarlalardaki mandaları ateş eden askerlerin tek tük silah sesleri duyuluyordu. Zavallı hayvanlar vuruldukça yürekler acısı bir şekilde böğürüyorlar ve böğürtülerini bütün Hondat duyuyordu. Sık yapraklar arasından güneş ışınları süzülüyordu. Uzakta 7 dağ kütlesinin koyuluğunda balıkçıl kuşlarının beyaz kanatları belirdi. Kuşlar bütün gün yiyecek aradıktan sonra her akşam bu saatlerde Hondat'a dönerlerdi. Kimsenin hatırlayamadığı uzun zamanlardan beri geceleri hep mango ağaçlarının tepelerinde yaptıkları yuvalarında geçirirlerdi. Balıkçıların V şeklindeki kanatları giderek daha iyi seçilmeye başladı. Yorgun kanat çırpışları ile ilerleyen kuşlar dağlar arkalarında mor rengi bürününce tek tek sayılabilirdi. Ama bu akşam mango ağaçları henüz konmuşlardı ki büyük bir telaşla yine havalandılar. Çünkü askerler aşağıdan ateş ediyorlardı. Birkaç tanesi vurularak düştü. Diğerleri bir süre yükseklerde daireler çizerek süzüldüler. Sonra yenik ve şaşkın Honme istikametine doğru uçtular. Merdivenlerde duran Sauhan'a balıkçıların yuvalarından nasıl kovalandığını gördü ve çok acıdı. Bir basamağa oturarak ağaçların arkasında kalan mağaraya doğru baktı. İçi endişeyle dolmuştu. Sabahın erken saatinden beri ne yaptığını bilmez bir halde evinin içinde bir oraya bir buraya dönüp duruyordu. Kızları Su ve Kuye'nin mağaraya gitmelerinde o kadar merak edecek bir şey yoktu. Ama ya küçük Tuy, Zam, Hondat'a gelir gelmez ona uğramış ve sormuştu. Kızların nerede? Korktular ve kaçtılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Şuna sen mağaraya kaçtılar desene kart köpek. Sana hemen söyleyeyim. Geçen seferki gibi geri dönmeyeceğiz bu sefer. Burada bir üs kuracağız ve onların hepsinin kellesini uçuracağız. Aptalca bir iş bu. Mağaraya kaçmak. Şimdi o mağaraya saldıracağız ve hepsinin teker teker karınlarını yaracağız. Göreceksin sen. Bu tehditlerden sonra Zam adamlarını alıp gitti. Az sonra gemilerin ağır topları Hondat Dağı'nı ateşe tutmaya başladılar. Köyde evler sarsıldı. Top ateşinden sonra mağara yakınlarından şiddetli silah sesleri duyulmaya başladı. Sauhan'a damların üzerinden mağarayı görebilmek için bir merdivene tırmandı. Mağaranın etrafındaki ağaçlar top ateşinden darmadağın olmuşlardı. Mango ve tarçın elması ağaçlarının yaprakları yağmur gibi yere dökülüyordu. Sonra mağaraya savunanların silah seslerini ve el bombalarının patlayışını duydu Sauhan'a. Bu sırada Haytep'in karısı geldi. Sauhan'a, Sauhan'a neredesin diye bağırdı. İhtiyar kadını göremeyince hışımla eve daldı ve sesinin var gücüyle bağırmaya başladı. Buradayım, buradayım dedi Sauhan'a merdivenin üstünden. Haytep'in karısı yukarı baktı. Hay Allah, ne arıyorsun orada? Bir şey görebiliyor musun bari? Hiç, kırılmış dallardan başka hiçbir şey görünmüyor. Sauhan'a merdivenden indi, Haytep'in karısının elini tuttu ve kesik kesik konuştu. Mağaraya saldırıyorlar. Allah'ım ne yapacaklar şimdi? Korkudan öleceğim. Fazla silahları da yok ellerinde. Haytep'in karısı bebeğini tahta sıranın üstüne yatırdı ve dışarı kulak verdi. Duyuyor musun? Niye öyle böğürüyorlar bu askerler? Sağına elini kulağına koyduğu halde askerlerin uzak seslerini duyamadı. Üzülme dedi Haytep'in karısı alçak sesle. Kocam düşmanın kolay kolay mağaraya giremeyeceğini söyledi. Hemen giremezler tabii ama ya uzun müddet kuşatırlarsa ne olacak? Ne yiyecekler, içecekler? Merak etme, pirinçleri var. Sağ ona sustu ve bir parça betel hazırladı. Sonra beteli ağzına atarak devam etti. Peki pirinci pişirmek için suyu nereden bulacaklar? Söyler misin bana? Çiğ mi yiyecekler? Haytep'in karısı kaşlarını çattı. Irmağa nöbetçi koyduklarını biliyorlardı. Adamlarımız bu yolunu bulacaklardır elbet. Hiç değilse kavurmasını akıl ederler. Haytep'in karısı gittikten sonra Sağana yine üzüntüden kendi kendine yemeye başladı. Şimdi Tamçan burada olsaydı diye düşündü. Tamçan iki gece Haytep'in evinde saklandığı halde kimsenin haberi olmamıştı. Sağana'nın bile ihtiyar kadın domuzlara yem verdi. Dalgın hareketlerle yemliği doldururken aklı hep mağaradaki çocuklarındaydı. Ona yakın olan bütün insanlar ansızın kopartılıp alınmıştı yanından. Hepsi o ulaşılmaz mağaradaydılar şimdi. Hayatının biricik anlamı onun için kızları ve bilhassa torunuydu. İleride damadı olacak olandan ve şimdi diğerlerini de kendi ailesinden gibi görüyordu. Şimdi hepsi tehlikedeydiler. O burada umutsuzluk içinde beklerken onlar orada ölüm kalım mücadelesindeydiler. Kederlere alışıktı ama şimdi her zamankinden çok korkup üzülüyordu. Çünkü bütün dertlerin aynı zamanda ve dört bir yanından böylesine yüklendiği hiç olmamıştı. Gece oldu. Sağ ana karanlıkta el yordamıyla yaklaşmak için lambayı aradı. Işık odanın boşluğunu daha da belirginleştirdi. Hareketsiz oturmaya daha fazla dayanamayarak ayağa kalktı ve üç tane tütsü çubuğu yaktı. Kocasının hatırasına yaptırdıkları ev tapınağının önünde ellerini birleştirerek dua etti. Kocamın ruhu, kızlarımızı ve küçük Tuy'u koru. Onları bütün tehlikelerden sakın. Birkaç defa eğildikten sonra çubukları yine tütsü kabına koydu. Ansızın dışarıda bir megafon sesi işitti. Ayağı fırladı ve kapıya koştu. Ahaliye bildiriyoruz diye bir ses çınladı megafonda. Vietnam Cumhuriyet Ordusu Hondat ahalisine bugün meydana gelen birkaç çarpışma sonunda birçok komünist şekilin öldürüldüğünü bildirir. Hayatta kalanlar mağaraya gizlendiler ve teslim olmayı reddediyorlar. Ordu gelişeceği eylemlerle bunların yok edilmesine devam edecektir. Yarın sabah saat 9'dan itibaren ırmağa yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Ahalinin dikkatini çekeriz. Irmağa yaklaşmak yasak diye düşündü Sağına. Yine ne planlar kuruyorlar acaba? Birçok adamımızı öldürmüşler. Yalan söylüyorlar. Onlar mağaraya çekilirlerken yalnız iki yaralı gördük. Tam ve küçük B. Yoksa daha mı fazlaydı? Megafon konuşmaya devam ediyordu. Sonunda sustu ve Sağına sokakta ince bir uluma duydu. Lambayı alarak kapıya gidince sevinçle kuyruğunu sallayarak merdivenlerden yukarı sıçrayan küçük siyah bir köpeğe rastladı. Onu bir karaltı takip ediyordu. Turan'ın küçük oğluydu bu. Sen misin Ut? Evet büyük ana. Çocuğun sırtında uzun kollu siyah bir ceket vardı. Uçlarını pantolonunun içine sokmuştu. Merdivenleri soluyarak ikişer ikişer çıktı. Babam sen yalnız olduğun için bu gece sende kalmamı söyledi. Aman ne iyi. Niye öyle nefes nefesesin? Sahiden buraya koştun mu? Evet. 13 yaşına göre çok güçlü kuvvetli olan Ud'un kahverengi bir cildi vardı. Saçları kısa kesilmişti. Öne doğru çıkık alnı ona neşeli ve kararlı bir görünüş veriyordu. Bir dakika bile yerinde duramazdı. Şimdi de hemen sincap gibi odanın dört bir yanını karıştırmaya başladı. Siyah köpeğini yanına çağırdı. Bir an köpeğiyle oynadıktan sonra kendini uzunlamasına tahta sıranın üstüne attı. Sonra yine doğrulup oturdu ve sağ anaya tencerede daha pirinç olup olmadığını sordu. Bu akşam yemek yedin mi? Yedim ama çok erkendi. Gel öyleyse dedi ve lambayı aldı sağ ona. Çocuk ayağa kalktı ve peşinden mutfağa gitti. İhtiyar kadın pirinç tenceresini ortaya koydu ve diğer bir tencereden de balık çıkardı. Ut bir tabağa pirinç doldurarak büyük bir iştahla yemeye başladı. Ben henüz hiçbir şey yemedim dedi sağ ona. Babam buradaydı. Abinin yaralandığını duyunca çok telaşlandı ama bir şey demedi. Savaşta her şey göze almalı dedi bana. Peki sen korkuyor musun? Neden korkacakmışım? Hiç korkmuyorum. Bana kalsa bu askerlerin hepsini birer birer el bombasıyla öldürürdüm. Sağ ona gülmekten kendini alamadı. Ama sana kimse el bombası vermez. Ut itiraz etmek için ağzını açtı ama sonra susmayı ve yemeğine devam etmeyi daha uygun buldu. Pirincini bitirir bitirmez tekrar doldurmak üzere tabağını tencereye daldırdı. Ut, büyük çubuklar ne güne duruyor? Böyle daha çabuk oluyor diye gülerek cevap verdi Ut. Büyük çubuklarla dolduruncaya kadar ben bu tabağı bitiririm. Sen adam olmazsın dedi sağına. Çenen de aynı babanın çenesi. Hatta oburluğun da aynı. Ut sesini çıkarmadı. Ayağa kalkmadan önce üç tabağın daha hakkından geldi. Dışarı çıktı. Testiden lıkır lıkır su içti ve dolu karnını ovuşturarak odaya girdi. Tahta sıraya oturdu. Kısa bir süre ayaklarını sallamakla meşgul oldu. Sonra geriye kaykıldı. Sen öbür odada uyu sahnine. Bu tahta sırayı bana bırak olmaz mı? Nasıl istersen. İhtiyar kadın çocuğa bir örtü attı. Ut örtüyü açtı ve kafasının ayaklarına kadar örtündü. Sağına betelini çiğneyerek bir süre sarı odada kaldı. Acaba Tuy mağarada nasıl uyuyor? Gecede saldırırlar mı diye korkuyorum. Örtünün altında Ut'un boğuk sesi duyuldu. Bu gece imkansız. Nereden bildin? Sen her şeyi bildiğini sanıyorsun galiba ha? Ama doğru söylüyorum. Keşke Tuy'un yerinde ben olsaydım. Mağarada yatmak herhalde çok hoş olur. Yalnız, yalnız ne? Yalnız mağarada düşmanın öldürdüğü adamlarımızın kemikleri var. Ruhları beni kovalarlarsa diye korkuyorum. Saçma sapan konuşma diye tersledi sağ ona. Bizim için canlarını veren insanların işleri kalmadı da seni mi korkutacaklar? Bir daha böyle aptalca laflar etme, anlıyor musun? Kadının azarlaması üzerine çocuk sustu. Sağına bir süre daha Betel'in çiğnedikten sonra kapıyı sürgülemeye gitti. Lambayı söndürdü ve yatağa uzandı. Ama ot kafasını örtünün altından çıkartarak sordu. Kapıyı sürgüledin mi? Evet. Ut örtüyü tekrar başına çekti ama huzursuzluk içinde sağa sola dönüp duruyordu. Sağ ona çocuğun bu haline şaştı. Niye deminden beri bir o yanına bir bu yanına dönüp duruyordu? Niye kapının sürgülenip sürgülenmediğini merak ediyordu? Halbuki başka zaman yatağa girer girmez horlamaya başlardı. Fazla yemekte ne olacak diye düşündü ve daha fazla bunun üzerinde durmadı. Gündüzkü korkuları yine geri gelmişti. Düşüncelerini bir türlü mağaradan ayıramıyordu. Sevdiklerine yardım etmek, kalbini ve hayatını ezmekle tehdit eden mengeneyi kırıp parçalamak için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Ut ise hala uyuyamamıştı. Onun derdi başkasıydı. Şimdi ona ait olan gıcır gıcır MK3 el bombasını düşünüyordu. Az önce neredeyse sırrını sağ anayı açmak üzereydi. Neyse ki tam zamanda frenleyebilmişti kendini. Bu sırrı her önüne çıkanla paylaşacak değildi ya. Caddedeki her çıtırtı, ay ışığına karşı havlayan her köpek onu korkutuyordu. Her an sıçramaya hazır durumdaydı. Dışarıda kabaralı ayakkabıların ilk gıcırtısını duyar duymaz arka kapıdan kaçacaktı. Gerçi ev direkler üstüne kurulduğundan oldukça yüksekti ama atlayamayacak kadar da yüksek sayılmazdı. Niye bu kadar korkuyordu? Niye en ufak bir gürültüde kaçmayı düşünüyordu? Bunun nedenini yalnız o biliyordu. Öğleden sonra çok erken yemek yemişti. Babası bu gece sağ ana da uyu, kadın evde yalnız demişti. Kabul etti ve köpeğini alarak hemen kayıkla yola koyuldu. Hindistan cevizi koruluğu sahiline yaklaştığı zaman orada oturmakta olan birkaç asker gördüler. ''Hey, hele gel buraya!'' diye çağırdılar. ''Ne istiyorsunuz? Palmiyelere tırmanabilir misin?'' Ağaca tırmanmak onun için işten bile olmadığı halde önce ''Hayır'' diye cevap vermek istedi. Fakat sonra gözleri askerlerin oturduğu örtünün üzerindeki fişekleri ve el bombalarına ilişti. Askerlere bozuşmamak için fikrini değiştirdi. ''Tabii'' diye cevap verdi. ''Hindistan cevizi mi istiyorsunuz baylar?'' ''Evet, hadi bizim için tırmanıver delikanlı. Geliyorum.'' Ağacın tepesine bir sincap ustalığıyla rüzgar gibi tırmandı. Askerler ustalığına hayran kalmışlardı. Hindistan cevizlerinin saplarını vurarak pat pat aşağıya attı. Her asker için birer tane attıktan sonra aşağı indi. Askerler ona da bir tane vermek istediler ama kabul etmedi. ''Ben her gün yiyorum.'' dedi. Askerler cevizleri bıçaklarıyla açmaya çalıştılar. Beceremedikleri için Ut onlara nasıl yapacaklarını gösterdi. Cevizleri ustalıkla kırdı ve uzun süre hayranlıkla bıçağı seyretti. Sonra öne doğru eğilerek bıçağı bir kemiğin ucuna takılı kılıfına soktu. Askerler Hindistan cevizi sütüyle karınlarını şişirdikten sonra sırt üstü uzanarak çok sevdikleri Vongko türküsünü söylemeye başladılar. Ut türküden sanki çok duygulanmış gibi bir çehre takındı. ''Siz söyleyin, ben de size eşlik edeyim.'' dedi. ''Ağzımda çalgı çalabilirim ben. Olur mu baylar? Kim öğretti sana bunu?'' ''Hiç kimse, kendi kendime öğrendim. Hadi oradan palavracı, birisi öğretmiştir mutlaka.'' ''İyi öyleyse, ihtiyar Tudon'dan öğrendim.'' Sonra ağzıyla birkaç ses çıkardı. ''Hiç de fena değil, sen bir dahisin dostum.'' Ut kendini övgülere kaptırmadı. Askerler ondan çok hoşlanmışlar, yanlarından ayırmak istemiyorlardı. Ut'un gözü ise uzun zamandır el bombalarından birindeydi. Bomba kemerlerden birine takılıydı. Yeni ahbaplarına Hondat'la Honkuya arasında sık sık su yüzünde gözüken iki dev deniz yılanının hikayesini anlattı. Askerler kendi gözüyle görüp görmediğini sordular. ''Bir tanesini gördüm.'' dedi. ''Zaten şimdi yalnız bir tane kaldı. İki tane oldukları zaman sık sık kayıkları devirir ve adamları yerlerdi. Babamın anlattığına göre bir zamanlar Tao'i adında cesur bir adam varmış. Günün birinde karısıyla birlikte kayığa binerek Honture'ye doğru yelken açmış. Kadın dümene geçmiş ve adam da eline bir bambu karga almış ve kayağın provasında beklemeye başlamış. Deniz yılanları suyun yüzüne çıkınca önce hiç kımıldamamış. Erkek yılan kafasını kaldırıncaya kadar beklemiş ve sonra kafasını öyle bir darbe indirmiş ki yılanın omurgası kırılmış. Onun için şimdi dişi yılan yalnız kaldı. O da tek başına kayıklara saldırmaya cesaret edemiyor. Ut hikayesini bitirdiğinde gece olmuştu. Daha fazla vakit kaybetmemek için deniz gösterdi ve şöyle dedi. Dişi yılan hala sık sık açıkta gözükür. Askerler denize bakarlarken şimşek gibi bir hareketle ne zamandır göz koyduğu el bombasını kaptı. Karşı göz arasında bomba koynundaydı. Ayağa kalktı ve dalkavuçça bir tavırla. "Artık gitmem lazım sayın baylar. Allah'a ısmarladık," dedi. "Yine gel olmaz mı?" dediler askerler. "Daha çok kalacak mısınız burada?" "Evet," diye cevap verdiler. "Mağaradaki Vietkongların hesabını görünceye kadar." Ut peşinde köpeği olduğu halde ağır adımlarla oradan uzaklaştı. Fakat askerler gözden kaybolur kaybolmaz tabanları yağladı. Ayaklarının bütün gücüyle koşmaya başladı. Sağının evine yaklaşınca bir avokado koruluğuna girdi ve yeri kazarak el bombasını gömdü. Yapraklarla kamufle ettikten sonra gizli bir işaret koydu ve Sağının evine koştu. Ut korku içinde el bombasını düşünürken mağaradaki kardeşinin durumu kötüydü. Yaralı çocuk bütün cesaretine rağmen akşama doğru inlemeye ve ikide bir su istemeye başlamıştı. Namlı onun yerine geçen Kuyan arada sırada birkaç damla çorbayla ancak çocuğun dudaklarını ıslatmaya cesaret edebiliyordu. Kuyan abla susuzluktan ölüyorum, niçin su vermiyorsun bana diye zayıf bir sesle sordu B. Genç kız yanan mumu yukarı kaldırdı ve B'yi sakinleştirmeye çalıştı. Sen yaralısın B. Su içmemen lazım. Yalnız bir parça çorba verebilirim sana. Durumun düzeldikten sonra istediğin kadar su içebilirsin. Hayır, ben şimdi içmek istiyorum. Yalnız bir yudum ne olur. Kuyan başını çevirdi ve dudaklarını ısırdı. B yine dargın bir sesle devam etti. Niye bu kadar zalimsin Kuyan abla? Sevmiyor musun beni artık? Genç kız gözyaşlarını tutamıyordu. Mumu eğerek bir taşın üzerine birkaç damla damlattı ve yapıştırdı. Sonra ağlamamak için kendini zorlayarak Tam'ın yanına gitti. Tam dedi çıkararak, "B mutlaka su içmek istiyor. Ne yapacağız?" "İmkansız. Biliyorsun katiyen su içmeyecek. Ama ne söylesem dinlemiyor. Artık onu sevmediğimi söylüyor." Tam sustu. "Öyle sanıyorum ki kolunu bu durumda bırakamayız," dedi sonunda. "Ben buna benzer durumlar gördüm. Bir şey yapılmazsa çok tehlikeli olabilir. Bence kolunu kesmemiz lazım. Zaten kol diye bir şey kalmamış. Et ve kemik parçalarından ibaret." "Aman yarabbi," dedi Kuyan korkuyla. "Bir karar vermeliyiz. Bu onun iyiliği için. Şimdi sözümü dinle ve arkadaşlarla konuş. Benim ne düşündüğümü de söyle onlara. Acıya dayanamaz diye korkuyorum." Beynin yattığı yerden seslendiğini işittiler. "Git söyle abla. Kesilmesi gerekiyorsa kessinler. Korkmuyorum." "Tamam, canın hakkı var. Kesildikten sonra mutlaka daha iyi olacak durumum." Konuştuklarının hepsini duymuştu çocuk. Kuyan beynin kolunun kesilmesine bu kadar istekli oluşuna hayret etti. Ama gidip söyleyemiyordu bir türlü. Donmuş gibi olduğu yerde kala kalmıştı. Ayakları ona itaat etmiyorlardı. Ameliyatın nasıl olacağını gözlerinin önüne getirdikçe kalbi duracakmış gibi oluyordu. B'yi öz kardeşi gibi severdi. B'nin anası bir gün ormandaki savaşçıları yiyecek taşırken yakalanmış ve kukla canavarlar tarafından karnı yarılıp bağırsakları dışarı çıkartılmıştı. Ve o zamandan beri babası ve küçük kardeşi Ut'la birlikte yalnız yaşamaktaydı. Turao yeniden evlenmek istememişti. Bu yüzden kadınsız kalan balıkçı kulübesi bir hayli perişan olmuştu. Bunun için herkes Turao ve çocuklarını acırdı. Kuyan ve kız kardeşi Su bazen kayıkla karşıya geçip balıkçının evini temizler, mutfağına çeki düzen verir, elbiselerinin yırtık söküklerini dikerlerdi. Turao ise karşılık olarak Sağlanaya birkaç iri karides veya bir balık yollardı. Su ve Kuyan, B ve Ut'u çok severler ve onlar tarafından da çok sevilirlerdi. Çocuklar iki kız kardeşe her zaman itaat ederler, ne söyleseler çabucak yerine getirirlerdi. B, gerilaya girmesi için yardımcı olun diye Kuyan'ı zorlamıştı. Güçlü, kuvvetli, cesur ve anasının öcünü almak için yanıp tutuşan bir çocuk olduğundan Kuyan gidip Turao ve Baren ile konuştu. Henüz sakalları çıkmaya başlamadan ellerine silah alan bir çök Vietnamlı çocuk gibi B de yaşı tutmadığı halde gerillaya kabul edildi. Ona verilen görevleri her zaman hakkıyla yerine getirdi ve arkadaşlarından geri kalmadı. Nöbeti olduğu zaman sağanak halinde boşanan yağmur altında dahi nöbet yerinden ayrılmazdı. Deniz kıyısında yaşayan insanların bütün zorlukları alışkanlığıyla yollar ve pirinç tarlaları arasında yorulmaksızın taban teper dururdu. Kuş tuzakları kurmaya alışkın olduğundan dikenli tuzakları da büyük bir ustalıkla kurardı. Kuyen'e sık sık şöyle derdi. Abla, eğer düşmanla karşı karşıya gelirsek ya o ölmeli ya ben. Bunun ikisinin ortası yok. Kuyen ona güvenirdi. kararlı anı anasından bahsettiği zaman yaşaran gözleri doğru söylediğine tanıklık ediyordu. Ama şimdi ölüm döşeğinde değildi. İlk çarpışmasından korkunç acılar veren parçalanmış bir kolla sıyrılmıştı. Kuyan çocuğun bu dayanılmaz acılar yüzünden inlediğini biliyordu. Kolunun kesilmesine razı olması daha fazla acı çekmemek içindi. Buna rağmen tereddüt ediyor, bir türlü yerinden ayrılamıyordu. Tam'ın teklifini doğru bulduğu ve büyük bir ihtimalle kabul edileceğini bildiği halde Haytep'e gidip bu teklifi yapmak ona imkansız geliyordu. B'ye hem gençliğinden hem de anasının ölümünden dolayı çok acıyordu. Bir gün ona şöyle demişti B. Ben en çok pavuryalı Bambeo severim. Anam hayattayken bize sık sık pişirirdi. Onu ben de pişirebilirim. Bir gün pişirip davet edeyim seni. Aynı akşam yemeği hazırlamış ve ertesi gün Turao ve iki oğlunu yemeğe çağırmıştı. Yemekten sonra kapları yıkarken B de gelip yanına oturdu ve yardım etti. Çok güzeldi dedi. Ama biliyor musun? Ben en çok anamın bana tattırmak için fırından ilk çıkarttığı Bambeo'ları severim. Ve Kuyan, B'nin o kadar sevdiği Bambeo'ları hiçbir zaman pişiremeyeceğini anladı. Hatıraların ardı arkası kesilmiyordu. Fakat Tam'ın sesi düşüncelerini yarıda kesti. Git artık Kuyan. Yoldaşlara sor bakalım ne diyecekler. Burada böyle beklersek daha kötü olacak. Kuyan Tam'a döndü. Hayır yapamam dedi ve orada dikilmeye devam etti. Mumun ışığında B'nin gözlerini kendisine çevirdiğini gördü. Git söyle. Kolum beni çok rahatsız ediyor. Sanki artık bana ait değilmiş gibi geliyor. Kuyan ona şefkatle baktı. Yanına diz çöktü ve elini çocuğun terden sırılsıklam olmuş alnına koydu. Abla dedi be. Lavan Kao'nun kolunu kestikleri zaman kaç yaşındaydı? Lavan Kao, Vietnam Halk Ordusu'nun bir kahramanıdır. Fransız sömürgeciliğine karşı direnme savaşı sırasında yaralanan kolunu kendi eliyle kesmiştir. Kuyan çaresizlik içinde kalmış, ne diyeceğini şaşırmıştı. İyi hatırlamıyorum dedi sonunda. 22 veya 23. Uzun süre hareketsiz kaldı. Sonra ve yine su ister korkusuyla ansızın yerinden kalktı ve dışarı çıktı. Yolda içeriye doğru gelen Haytep, Baren, Nan ve diğerleriyle karşılaştı. Nereye gidiyorsun diye sordu Haytep. Seni aradım, beynin durumun çok kötü. Size şey teklif etmem için. Anlaşıldı, hemen gidelim. Ne teklif edeceğini biliyoruz. Çok sızlanıyor mu? Çok değil. Kendine hakim olmaya çalışıyor. Ancak çok kötüleştiği zaman inlemeye başlıyor. Tam kulunu öyle bırakamayacağımızı söyledi. Gidip bakalım. Adamlar yanına geldiklerinde B gözlerini açtı ve gülümsemeye çalıştı. Haytep kolu gözden geçirmek için yanına oturdu. Sargıyı çözerken B acıdan gözlerini sımsıkı yumdu. Tülbent ete yapışmıştı. Cesaretli olmalısın oğlum dedi Haytep. Savaşta dişleri sıkmak lazım. Yavaş fakat kararlı bir şekilde sargıyı çözdü ve yarası son derece acıdığı halde bağırmadı. Hatta sargı çözüldükten sonra gülümsedi bile. Gördükleri şey dirseğe doğru mosmor bir renge bürünmüş, pis kokulu bir et ve kemik yığınıydı. Haytep iyice gözden geçirdikten sonra sargıyı yeniden sardı. Ayağa kalktı ve Tam'ın yanına geldi. Senin ayağın nasıl? İyi. Sonra Haytep'e kulağına fısıldadı. Kolunu hemen kesmemiz lazım yoksa daha kötü olacak. Haklısın dedi Haytep bir süre düşündükten sonra. Haytep Namno'da dahil olmak üzere bütün yoldaşları mağaranın bir köşesinde topladı. Sizin fikriniz nedir? Bence onu kurtarmak için kolunu dirseğin biraz üstünden kesmemiz lazım. Kararlı olmalıyız. B korkunç acı duyacak ve kolunu kaybedecek. Ama bu onu kurtaracak. Eminim ki acıya dayanacak. Babası burada değil. Fakat biz hepimiz karar verirsek partiye ve babasına karşı bunun sorumluluğunu üstlenebiliriz. Ben kabul ediyorum dedi Baren ve kolunu kaldırdı. Başka çare yok dedi Nan. Yalnız B'nin ameliyatın sonuna kadar dayanmasını sağlamalıyız. Kuyan sesini alçalttı. Bunu size söylemem için beni zorladı. Dayanacağına da söz verdi. Bir daha sor. Ben gidip sorayım dedi Haytep ve ayağa kalktı. İyi ama ameliyatı kim yapacak diye sordu Nan. Geniş ağızlı bir kılıç kullanmamız lazım. Mikroplarını da iyice kırmalıyız. Kim yapacak yoldaşlar diye sordu Haydep. Bir sessizlik oldu. Kimse bu işe yanaşmıyordu. Ya sen Baren? Baren gözlerini başka yana çevirdi. Devrim için gerekli bir işi yapma ilk defa reddediyordu. Onu ilk defa bir konuda tereddüt ederken görüyorlardı. Ortak askeri meseleleri için sorumlu olan bu iri yarı neşeli genç adam birdenbire çaresizleşmiş, aklı başından gidivermişti. Gözünü kırpmadan bir düşmanın kafasını tek bir darbede uçurabilirdi. Ama bir yoldaşının kolunu kesmeye korkuyordu. Beynin kolunun kesilmesinin sözünü etmek bile Barry'nin kalbinin kasılması için yetmişti. ''Niye Haytep hemen bana soruyor?'' diye düşündü. ''Hainenin gırtlağını kesmekten korkmadığım için bunu da en iyi benim yapabileceğimi mi düşünüyor ne?'' ''Hayır, yapamam.'' Sonra yüksek sesle ''Nasıl yapılacağını bilmiyorum.'' dedi. Haytep Barry'nin gözlerinin içine baktı ve sonra sesini çıkarmadan B'nin yanına gitti. ''Nan, şüphesiz hepimiz B'ye bu hizmeti yapabiliriz.'' dedi. ''Ama Barry'nin bu iş hepimizden iyi başaracağına inanıyorum. Tek bir kılıç darbesinde kesilmesi kol. O zaman B de daha az acı çeker.'' Hepsi tasdik ettiler. Haytep geri döndü. ''Şimdi B ile konuştum, kabul ediyor. Yalnız hemen yapılmasını istiyor.'' Bütün gözler yine Barry'ne çevrildi. Bunun üzerine sanki üzerinden büyük bir yükü atmak için bütün gücünü toplamak istermişçesine hızla yerinden kalktı Baren. İyi dedi. Yapacağım. Yalnız hemen öbür iki hainin de hesabını görmemizi teklif ediyorum. Boşu boşuna pirincimizi yiyip suyumuzu içiyorlar. Zaten bize yetmiyor.